Ayrım 2. Kadın Öykülerinde Doğu. Hazırlayan Hande Öğüt. Sayfa 16. Mahallemizde annem gibi dengbeş tutkunu bir adam vardı. Bir keresinde arabasında Kürtçe müzik dinlerken polis kasetini alıp kırmıştı. Adam polisleri karşısında görünce paniğe kapılarak, "O kaset bana Amerika'dan gelmişti. İngilizce o şarkılar, Kürtçe değil," demişti. Dengbejler, yani Kürtçe şarkı ve destan okuyan ozanlar, bir eve geldiğinde hadise çıkmasın diye birinin sokak başında nöbet tutmasına dikkat edilirdi. Dengbej sesi biçimlendirir, yeniden canlandırır onu. Şarkıya, türküye kendi döneminin ruhunu katar. Ayrıca üstlendiği temsili gönülden sürdüren bir dengbejin anlatmaya başladığında sesinin tonunun nerelere kadar yükselip de taşmalar, sızmalar yapacağını, doğaçlama gelişen sözünün ucunun nerelere varacağını kestiremezdiniz. Çünkü tesellisi bile suça dönüşen acılar yaşanıyordu. Caddelerden cenazeler geçiyordu sıklıkla. Yaşlı kadınlar ağıt yakarak koşuyorlardı cenazelerin ardından. O günlerde annemin dilindeki şarkılar da sanki hangi tonda olursa olsun birer ağıt gibi dökülüyordu. Ve uğultuyu andıran bir sesle sürdürdüğü okumaları, ben her zamankinden daha fazla bir kaybolma isteği, bir veda mesajı gibi algılıyordum. Hatırlıyorum, bir keresinde annem, İstanbul'da yaşayan amcamın yaz tatilini köyde bizimle geçiren oğlu Muhsin'le beni, okullar başlamadan önce biraz kırtasiye alışverişi yapalım diye şehre götürmüştü. Yürüyüşler, molotoflar, çarşının sokaklarında slogan atan gençler ve onları kovalayan panzerler. Şehir merkezinde bir olay olmuştu. Ortalık asker ve polis kaynıyordu. Alışverişimizi yapmış, durakta bizi köye götürecek minibüsü bekliyorduk. Annem pazardan çiçek saksısıyla sebze ve meyve de almıştı. Elinde tuttuğu, içinde çiçek saksıları bulunan poşeti bana, kırtasiye malzemelerinin bulunduğu poşeti ise Muhsin'e verdi. Kendi yükü epey ağır görünüyordu. Minibüs olaylar yüzünden olmalı, bir türlü gelmedi. Sonra nereden çıktığını bilmediğimiz, ellerinde molotof ve taşlar bulunan bir grup genç bize doğru koşmaya başladı. Annem başımıza bir şey gelmesin diye ara sokaklara girmemizi istedi. Koşarak en yakın sokağa ulaşmaya çalışıyorduk ki yanımızda akrep denilen türde bir polis aracı durdu. Muhsin'le ben koşarken annem epeyce arkamızda kalmıştı. Siyah akrepten çıkan ürkütücü yüzlü sivil polisler, "Gelin lan buraya," diye bize bağırdılar. Ben bize doğru koşan annemin sesini duyunca yavaşladım, bir taraftan da Muhsin'e "Kaç, durma kaç," diye bağırıyordum. Oysa Muhsin donup kalmıştı yerinde öylece. Bu yüzden ne yapacağımı bilemedim. Bir bina girişine sığınıp onları izlemeye başladım. Bir polis şiddetli bir tokat akşetti Muhsin'e. Diğeri elindeki poşeti alıp içine baktı, ters çevirerek salladı. Birkaç defter, sulu boya, gönye yere savruldu. Bir başka polis ise Muhsin'in kulağını çekiyordu. "Niye kaçıyordun öyleyse lan? Derdin neydi de kaçıyordun? Terörist misin sen?" diye bağırırken, işte o sırada annem yanlarına koşarak öyle bir bağırdı ki pek az bildiği Türkçesiyle "Misafirdir, misafirdir o," diye ardından başka şeyler de söyledi. Ağıt yakan bir dengbejmiş gibi hiç duraklamadan. Polisler ne yapacaklarını şaşırdılar, susmasını sağlamak için. Bulunduğum yerden annemin durumunun iyiye gitmediğini anladım ve her zamanki korku benliğimi kuşattı. Beni bırakıp kayıplara karışacak. Çocuk aklımda yanlarına gitmekten başka çarem olmadığını anladım. Yaklaştığımda dikkatleri bana ve elimdeki poşete yöneldi polislerin. İçlerinden biri "Poşette çiçek var," demeye fırsat vermeden tekme yumruk üzerime çullanacaktı ki annem "Çiçek o, çiçek," diye aramıza girdi. Bir polis baktı ki poşette gerçekten de sardunya saksısı var. "Haydi geçin gidin," der gibi bir işaret yaptı. Annem hala ağıt yakar gibi bir şeyler söylüyordu. Bana saldırmaya hazırlanan polisin "Üşütük karı, başımızı derde sokacak," dediğini duydum. Yaşım Muhsin'e göre daha küçüktü. Çok korkmuştum. O gün çok fazla tutuklama olmuştu. Annem çiçekleri çok sever. Belki de o sardunya saksısı olmasaydı poşetin içinde serbest bırakılmayacaktık. Sardunya saksıları masumiyetimizin kalkanı gibi gözükmüştü o gün eve dönerken. Bu olayı niye anlattım ki? Aslında dengbeş tutkunu adamla yakınlaşmamıza getirmek istiyordum sözü. Samanlıkta yiten kaseti unutmuyordu annem. Hele ki içindeki şarkıları, özellikle de Payize'yi tamamen ezberleyemeden kaset kayıplara karıştı diye üzülüp duruyordu. Şarkının sözlerini biliyordu tabii. Üzgünlüğünün nedeni şarkıyı henüz şarkıcının yorumundaki hissiyatı biraz olsun yansıtacak şekilde okumayı başaramıyor olmasıydı sanırım. Bir gün o dengbeş tutkunu amcaya rastladığımda yanına koşup Payize'yi söylemeyi bilip bilmediğini sordum. Biliyordu ve sözlerini bir kağıda yazarak bana öğretti. Gelip geçerken uğramalarım sırasında. Annem şarkıyı aslına uygun bir şekilde söylemeye çalışıyordu. O amca ise bir şarkının her söyleyen tarafından yeniden yorumlanmasının normal olduğunu düşünüyordu. Yine de bana şarkıyı annemin yeğlediği haliyle öğretmeye çalıştı. Bir okul dönüşü beni dinledikten sonra hiç fena söylemiyorsun deyince içime bir cesaret geldi. Eve gider gitmez şarkıyı anneme söyledim. Beni dinlerken gözlerinde oluşan ışıltıyı hiç unutamam. Bakışlarında hala Casper'ın aynasının labirentlerinde kaybolmaya hazırlandığını gösteren harlı ifadeyi görsem de ne o dehlizlerde kaybolmaya kendini bırakırdı ne de başka bir şekilde beni terk ederdi. Bunu bildim. Birlikte sütlü kakao içtik, cevizli kurabiye yedik. Ardından el ele tutuşup Payize'yi söyledik. Şarkının sözlerinden aklımda kalanlar şöyle. Sonbahardır sis ve duman, bu geçen demde, kışa yakın derdim arttı, kaç bahar, kaç yaz geçti. Sonbahardır sis ve duman, kuzu kurtların sofrasına düşmüş, kaç zaman, kaç yıldır, biz yersiz yurtsuz kaldık. Şarkıyı ilk okumamın ardından annem, oğlumun sesi ne kadar da güzelleşmiş, bundan sonra birlikte şarkı söyleyeceğiz dedi ve o gün defalarca kendisine eşlik etmemi istedi. Aynanın karşısında şarkıyı aslına uygun bir şekilde söylemeye çalışırken. Şehir merkezinde minibüs durağında beklerken yaşadığımız o hadiseyi takip eden pazartesi günü okullar açıldı. 10 yaşında olmalıydım. İlkokul 4. sınıfa gidiyordum. Okula başladığımda hemen hemen hiç Türkçe bilmediğim için derslerde bir hayli zorlanıyordum. Bu başarısızlığın bütün sorumlusu benmişim gibi üzerime geliyordu öğretmen. Türkçemi geliştirebileyim diye çok fazla okuma ve yazma ödevi veriyordu. Ben bunların ancak yarısını, o da geç saatlere kadar uykusuz kalmak suretiyle yapıyordum. Ama öğretmen yaptıklarımı değil, yapmadıklarımı görüyordu hep. O gün öğleden sonra müzik dersi vardı. Öğretmenimiz önceki derslerde masasının başından hiç ayrılmamıştı. Oysa normal olarak hep sınıfta gezinir, sandalyesine sadece yoklama yapmak için otururdu. Neşesiz görünen öğretmenimiz müzik dersinde sırayla tahtaya çıkıp şarkı söylememizi istedi. Kimisi Emrah'tan bir şarkı söyledi, kimisi Tarkan'dan. Fırat'ı söyledi Sait, mektebin bacalarını söyledi sıra arkadaşım Yusuf. Güzel sesiyle övünen Menekşe, Nemrut'un kızını söylerken nakaratlarda hepimiz eşlik ettik. Hamido lakaplı Hamit, ne ağlarsın benim zülfü siyahımı söylerken gözlerimin yaşlarla dolduğunu duydum. Popstar yarışmalarına katılarak Ebru Gündeş gibi ünlü olacağını söylediği için Popstar diye çağırdığımız Aygül, Tanrı Misafiri şarkısını Ebru Gündeş edaları takınarak sesinde bana yırtılma gibi gelen bozulmalar pek aşikar olduğu halde sonuna kadar okudu. Hala çarpım tablosunu ezberleyemediği için öğretmenden gerizekalı sıfatını duymaya devam eden Raşit, fincanın etrafı yeşili, mavi boncuk gözleri yüzünden öğretmenin nazar boncuğu diye çağırdığı Emine, ağlama yar ağlamayı, öğretmenimizin ifadesiyle hakkını vererek söylediler. Sıra bana yaklaşırken sanki sevdiğim bütün Türkçe şarkılar, türküler tamamlanmış da hangi şarkıyı okursam okuyayım daha öncekilerin yanında sönük kalacak gibi bir duyguyla aklımdan geçen şarkılardan birini seçmeye çalışıyordum. Tahtanın önünde düşüncelere daldım. Öğretmen hafif solgun yüzüyle beni süzüyordu. Suskunluğumu görünce, hadi söyle artık şarkını, teneffüs zili çalmak üzere dedi. Birden aklıma annem için ezberledim Payize geldi. Annemi mutlu eden şarkı, neşesiz görünen öğretmenimi de mutlu edebilirmiş gibi bir duyguyla bir sakınca görmeden de şarkıya başladım. Gel gelelim, şarkının sadece ilk mısrasını söyleyebildim. Zira öğretmenimiz şarkının ilk kelimelerini duyar duymaz yüz hatlarını karıştıran bir bağırışla yerime oturmamı istedi. Neye uğradığımı şaşırmıştım. Utanç ve korkudan yüzümün alev alev yandığını duyarak yerime geçtim. "Sen benim başımı belaya mı sokmak istiyorsun? Bu ne küstahlık? Nasıl cüret edersin böyle bir şeye? Hem de olmayan bir dilde şarkı söylüyorsun. Kürtçe diye bir dil yok, anlıyor musun? Yok öyle bir dil," diye bağırmaya devam ediyordu. Niye bu denli kızdığına anlam veremesem de tepkisinin şarkının Kürtçe olmasından ileri geldiği belli olduğu için korkmaya başlamıştım. İçim daralıyordu. Ne olacaktı benim halim ve nasıl yapmıştım böyle bir hatayı? Sınıfı derin bir sessizlik kaplamıştı. Öyle ki hızlı hızlı atan kalbimin sesini herkes duyabilir gibi geliyordu bana. Öğretmenim ise bir süre yüzü sınıfa dönük bir şekilde pencerenin önünde durdu. Ardından ağlayarak sınıftan ayrıldı. O çıkar çıkmaz arkadaşlarım beni suçlamaya başladılar. Düşüncesizliğim yüzünden zaten neşesiz olan öğretmenimi ağlatmıştım. Aklıma hiçbir şarkı gelmediyse bile içinde vatan ve millet sevgisi geçen bir marş söyleyebilirdim, değil mi? Aklıma düşen şarkıyı söylemiştim de başım göğe mi ermişti? "Canım öğretmenim," diyordu Aygül, gözyaşları içinde ayrıldı sınıftan. "Nasıl bu kadar düşüncesiz olabilirsin? O bize bir şeyler öğretmek için kendini paralıyor, her gün şehirden köye gelip sonra da geri dönmek kolay mı? Koskoca öğretmen Kürtçe şarkı istemiyorsa sınıfta bir sebebi vardır. Niye anlamıyorsun ki bunu?" Hamit de düşüncesiz davrandığımı söyledi. Öğretmen Kürtçe şarkı isteseydi belirtirdi. "Niye aklına estiği gibi hareket ediyorsun ki? Burası bir sınıf. Burada ders görmek istiyorsan dikkatli olacaksın." Nazar boncuğu Emine de kınadı beni. "Evinde söyle türkünü, kim karışır? Kürtçe varmış yokmuş kim hesabını sorar sana dört duvar arasında. Ama okulların kuralları var. Sen kuralları çiğnediğin için öğretmenimizi zor durumda düşürdün işte." Yusuf hepsine göre daha anlayışlıydı. "Çok üstüne vardınız siz de," dedi. "Evde sürekli söylediği bir türkü bu arkadaşlar. Ne yapsın, alışmış dili." Yusuf ve birkaç arkadaş daha ılımlı yaklaşsalar da olanlara içime taşımakta zorlandığım bir korku oturmuştu. Daha doğrusu annemi Casper'ın aynası karşısında gördüğümde kapıldığım maruz kalacağım bir kayba, kayıplığa ilişkin o yüreği tekinsiz atışlarla kabartırken genizde yakıcı tuzlu bir tat oluşmasına yol açan yoğun bir kaygı. "Şimdi ne olacak, neler bekliyor beni, bizi?" şeklinde sorularla büyüyordu içimdeki kaygı. Bir yandan da kendimi azarlayıp duruyordum. Niye yapmıştım ki o aptallığı, neden düşünceli davranmamıştım? Öğretmenim sınıfa döndüğünde ne söylesem de bağışlasa beni, hangi cümleyle başlasam söze diye düşünerek hızlı hızlı cümleler kuruyor, özür cümlelerinin hiçbirini beğenmiyordum. Ben öyle cümleler kurup bozdukça daha da artıyordu içinde bulunduğum bocalama hali. Teneffüs öyle geçti. Günün son dersi için zil çalar çalmaz da öğretmenim içeri girdi ve dosdoğru yanıma gelerek söylediğim şarkıyı nereden öğrendiğimi sordu. Ağlamaktan kızarmış gözlerindeki ifade bir tek öfkeden ibaret değildi. Öğretmenimin gözlerinde sadece kendi çevremdeki insanların gözlerinde yakaladığım türde bir bakışla karşılaşınca bocalamam arttı. Yıllar sonra o günü hatırlarken o bakışı ancak korkulu diye niteleyebiliyorum. Çok iyi tanıdığım ama öğretmenimin bakışına konduramadığım ifade yüzünden sorusu karşısında vereceğim cevabı zihnimde iyice tartıyor olmalıydım. O biraz daha yüksek sesle sorusunu tekrarlarken "aptal çocuk" diyerek bitirdi cümlesini. Utancım koyulaşmıştı, korkuyordum ve hata yapmak istemiyordum. Bu yüzden susmanın risklerini göze aldım. Kasetten tek kelimeyle söz etmedim. "Annem evde mırıldanır hep, o yüzden ezberlemişim," dedim. "Bu şarkıyı gidip de şehit annelerine söylesin annen, hiç mi utanmıyorsunuz?" diye bağırarak yerine geçti. Paydos zili çalıncaya kadar da tek kelime etmedi. Bütün sınıf gerginliği hissedilen bir sessizlikle bekliyorduk paydos zilini. Okul çıkışı utanç verici, daha doğrusu korkunç bir suç işlediğim düşüncesiyle çantamı bile almadan eve koştum. Fakat kapının zilini çalamadan öylece bekledim sağanlıkta. Jandarmalar gelip bulur beni evde diye düşününce çengel atmıştı beynime. Öğretmenim benden nefret ediyor olmalıydı. Okula gidemezdim artık. Eve girmeyi de göze alamazdım. Kimse koruyamazdı beni olacaklar karşısında. Benliğim her türlü tehdide açıktı. annem benim yüzümden acı çekecekti. Babam da kim bilir yine nelerle karşılaşırdı. Bunları düşünüyordum. Hızla çarpan kalbim sanki duracaktı. Aklıma sığınabileceğim bir köşe gelmiyordu. Kimseden de yardım isteyemezdim. Dengbeş tutkunu amcaya gidip akıl danışmak geldi aklıma. Sonra onun bir zamandır ortalıkta gözükmediğini hatırladım. Geçen yıl yaptığı gibi soğuk ayları kaloriferli bir evde atlatmak için İstanbul'a oğlunun yanına gitmiş olmalıydı. Her zaman kaset saklama gibi konularda ilk aklıma gelen mekan olan depo samanlığa yöneldi ayaklarım. Geçici bir uğrak sayarak hem oradan bizim evin seslerini de duyabilirdim. Tozlu, loş bir ardiye ya da depo, her neyse. İnsan burada ne kadar oyalayabilir ki kendini? Tahta bir sandığın üzerine oturup ders çalışayım dedim. Matematik kitabımla defterimi çıkarttım. Bir tek problem olsun çözemedim. Aklımı soruya veremiyordum ki cevaba ulaşayım. Arada bir kapıya gidiyor ve bizim evden gelecek sesleri duymaya çalışıyordum. Olağanüstü bir ses gelmiyordu kulağıma. Ama belli de olmazdı ki. Dengbeş tutkuna amcanın yaşadıkları geliyordu aklıma. Vakit geçirmek için uyuyayım dedim. Samanların arasında bir yuva yaptım kendime. Bedenimi içinde kaybeden yumuşak yatağıma uzanıp gözlerimi kapattım. Uyandığımda hava karanlıktı. Doğrusu ya, içine gömüldüğüm saman yığınları arasında bir an bile kalamayacağımı hissettim. Boğuluyordum adeta, öksürmeye başladım. Deponun tavana yakın küçük pencerelerinden sızan sokağın ışığı altında duvar kenarına dizili irili ufaklı kutular, bidonlar ve üst üste dizili kalaslar garip yaratıklar gibi görünüyordu gözüme. Korku içinde kapıya koştum. Bir solukta kendimi evimizin kapısının önünde buldum. Tahta kapıyı hızlı hızlı döverken şaşkınlıkla sağ elime baktım. Kapıyı sol elimle dövüyordum. Sağ elimde bir kaset vardı çünkü. Çok saçma bu. Haklısınız ama elimde bir kaset vardı. Hem de aylar önce samanlıkta kaybettiğim anneme ait kaset. Yerlisi olduğum şehre, sokağa, insanlara yabancılaşmayı ilk kez o zaman hissettim. İlk kez kendini korumak için gizleme çabasına düşmenin anlamı ağır bir yük halinde bindi omuzlarıma. İçinde öğretmenimi kızdıran şarkının da bulunduğu kaset, daha önce bulmuş olsaydım yaşatacağı sevinci tattırmıyordu bana. Bir şeyleri kaybediyordum, kayboluyordum bilmediğim bir yöne doğru ve bu başıma gelenler annemin, hatta bütün ailenin de kaybı anlamına gelebilirdi. Geçip gitmeliydim belki de, düşüncesiz varlığımdan kurtarmalıydım insanları. Ya da Kızıl Maske gibi, Süpermen gibi asıl kimliğimi gizleyen maskeler edinmeliydim. Casper'ın aynası karşısına geçiyor ve bir yanı kırık aynanın sırlarının perdelediği dehlizlerde kendimi kaybetmek için provalar yapıyordum. Gözlerime bir başka görünmeyi başarıyordum nihayet. Belki tamamen bir yanılsamayla bakışlarımda bir değişim gerçekleştiğini fark ediyordum aynada. Pervasız bakışlarım gitmiş, yerine bir şeyleri örtmeye çalışan endişeli, ürkek bir bakış gelmişti. Okulda yaşadıklarım mı daha çok sarstı beni, gözlerime çöreklenen o yabancı bakış mı emin olamıyordum. Hatta diyebilirim ki ev ahalisi bir ağızdan ertesi sabah okula gitmem gerektiğini bana hatırlattığında hissettiğim çaresizlik, yüzümü gözlerimi aynada incelerken kapıldığım mutsuzluğun yanında hafif kalırdı. Bir yandan pervasız bakışlarımı geri çağırmaya çalışıyor, diğer yandan ise yeni örtülü bakışlarımın vaat ettiği güvenlik hissinin rahatlığını feda edemiyor, çelişkili düşünceler içinde aynanın karşısında oyalanıyordum. Arkadaşlarım ertesi günün akşamı okulda bıraktığım çantamı getirdiler. Annem onlara hasta olduğumu söyledi. Soğuk almıştım. Bir iki gün istirahat edecektim evde. Babam öğretmenimle konuşmak için okula gidecekti. Benim yüzümden herhangi bir aşağılamaya maruz kalır mı diye düşünüp endişeleniyordum. Bu endişe sonraki yıllarda da ne zaman bir veli toplantısı yapılacak olsa benliğimi sarmaya devam etti. Türlü duygularla bocalayarak 3 gün okula gitmedim. Bir taraftan Payize'yi dinliyordum, saman yığınlarına gömülmüş uyurken gelip elime yapışan kasetten ve ben aynanın karşısında annem mutfakta şarkıyı hafif hafif mırıldanıyorduk birlikte. Kendimi, aklımı karıştıran konularda iknaya çalışıyordum, düşüncelere daldığımda da. Hatta aynanın dehlizlerine kaçıp kaybolmayacağıma dair sözler veriyordum anneme içten içe. O her akşam okul dönüşü benim kapıyı çaldığımı duymalı. Ben masada ders çalışırken onun mutfaktan gelen şarkılarını duymaya devam etmeliyim. 3 gün evden çıkmadım ve 3 gün boyunca da zamansız çalan her kapı ziliyle oynadı yüreğim. 3. günün sonunda babam gidip öğretmenimle konuştu. babamın yüreklendirmesiyle, verdiği güvencelerle 4. gün okula gittim gitmesine. Ama sınıfın kapısından eskiden olduğu gibi bir şamatayla dalmadım içeriye. Derslerde hala alışamadığım tedbirli bakışlarımı daha ziyade sıranın üzerindeki çiziklere, yazılara, kitaba, deftere, kara tahtaya olmasa da hayalimdeki karışık dehlizin herhangi bir kara deliğine dikerek öğretmenimin bakışlarından uzak durmaya çalıştım. Öğretmenimse zaten ben sınıfta yokmuşum gibi davranıyordu. Bu yoksama bir yıl boyunca sürdü. Bir yıl boyunca o şarkının utancıyla yaşadım. Aradan yıllar geçti ama Payize şarkısı kulağıma çarptığında hala ruhum daralır. Zamanda içime sıkı sıkıya oturmuş bir korkunun izleri yüreğimin atışının düzenini bozar bir süreliğine ve bütün varlığım aynı izler tarafından istilaya uğramış gibi allak bullak olsa da bir kıyısından katılırım şarkıya elimde olmadan. Nisan 2011, Tahran. İkinci ayrımın sonu, sayfa 25.